yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz, kendi dillerinden hayatları. Mehmet Emre, 1927-2003. Mehmet Emre Hoca'yla Sünneti Yaşamak.
Mayıs 1927. Bu Mehmet Emre Hoca'nın doğum tarihi. Manisa'nın bir köyünde doğmuş Mehmet Emre Hoca. Babası Hasan Emre, medrese tahsili görmüş bir köy imamı. İlk dini tahsilini babasından almış, ta askere gidinceye kadar. 6 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş. Hoca, bu bizim zekamızın gücünden değil, babamızın gayreti diniyesindendir, diyor. Bizi dünyaya baktırmayıp, Kitabullah'a çevirdi yönümüzü. Babası 8 yaşında Kur'an'ı hıfzetmiş hocanın. İnsanların rahle ve Kur'an'la mahkemeye sevk edildiği günlerde Mehmet Emre'ye İslam'ı öğretmiş. Ses duyulmasın diye evin en kuytu ve karanlık yerini seçmişler. Işık için aynalarla yansıtma sistemini uygulamışlar. Mehmet Emre, Kitabullah'ın sırlarına doğru açılma imkanı elde etmiş. İlkokulu müftülük imtihanını kazandığı zaman ders okuttuğu öğrencisinden ders alarak bitirmiş. Ortaokul diplomasını da 60 ihtilali ortasında almış. Askerdeyken babası vefat ediyor. Asker dönüşü bir zamanlar babasının imamlık yaptığı Manisa'nın Ali Beyliği köyüne gidiyor ziyaret için. Köylüler kendisine de imamlık teklif ediyorlar. O devirde İmamlık yapacak adam parmakla gösterilecek kadar az. Hoca imamlık yapmak istiyor ama komşu köyde hizmet veren Karadenizli bir hoca efendiden de ders okumak arzusunda. İkisi birden nasıl yapılabilir? Köylülerin yardımıyla bir motosiklet satın alıyor. Sabah namazından sonra 1,5 saatlik mesafedeki Karadenizli hocanın köyüne gitmeye başlıyor. Sonra kış geliyor. Motosiklet çamura saplanıyor. Hoca köylülere, "Bana bir binek alın, yemini de temin edin, size ömrümün sonuna kadar imamlık yapayım," diyor. Köylüler bir at temin ediyorlar hocaya. İlim hayatı böyle sürüp gidiyor. 1949 senesinde bir gün Manisa'ya gidiyor. Orada tanıştığı bir hocanın dalaletiyle İmamlık imtihanına giriyor ve kazanıyor. Tayini demirciye çıkıyor. Bütün maaş 57 lira. 20-25 lirası ev kirası, geriye kalanlarsa geçinmek çok zor. Ama tahammül gerekli. Tahammül hoca için kolay da ev için müşkül. Hoca onların da rızasını alıp imamlığa başlıyor. Maaşın azlığını demirci halkının gönül genişliği telafi ediyor ve fazla bir geçim zorluğu çekmeden hem ilim hem görev bir arada yürüyor. Hocanın burada unutamadığı bir hatıra var.
Caminin tam karşısında bir kahvehane vardı. Kahvecinin adı Nuri'ydi. Cumaları camiye gelirdi. Pek vakit namazlarını kılmazdı. Bir gün akşam namazından çıktık, tam köşeyi dönerken kolumdan tuttu. Hoca dedi, şu 20 lirayı al. Bu nedir dedim. Sizin ev kirası dedi. Ben kimseden böyle bir beklentim yoktu dedim. Yok yok dedi. Sen gelmeden önce bu cami çok garip kaldı. Biz birkaç kişi kendi aramızda para topladık. Sizin ev kirasını vereceğiz. Kendi kendime Allah'ım dedim. Bu Nuri'nin işi değil, senin işindir. 5 vakit namazını kılmayan bir insana imamın ev kirasını ödettiriyorsun. Demir gibi kalpleri hamura çeviriyorsun.
Sonra cemaat ev alalım diyor hocaya. Hoca ev eyler, bağ bağlar diyor. Camiye bir meşruta yapılıyor. Hizmet devam ediyor. 1954, hocanın ikinci imtihan yılı. Ankara'da imtihana girecek. Bu defa müftülük imtihanı. Ancak imtihandan önce İstanbul'a geliyor ve Süleyman Efendi Hazretleri'nin düzenlediği bir kursa iştirak ediyor.
Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin Bulgurlu'daki çilehanesinin yanında, dört gözlük bir evde 27 kişinin iştirak ettiği bir kurs bu. Çilehane o zaman cami olarak kullanılıyor. Cuma günleri Hanefi fıkhına göre yeterli cemaat bulamayan imam, yoldan geçenleri camiye çağırıyor, adam sigara içen biri ise sana sigara alıvereyim, gel farzı kıl çık diye ricalarda bulunuyor. Tek adam camiye gelsin de namaz kılına bilsin. Kursa katılanlar içinde torun sahibi insanlar olduğu gibi gençler de var. Bir sabah çorbası içiliyor, bir de ikindi vakti yemek var. Öğle yemeği yok. Sabah 8'de başlıyor, öğleye kadar şerhi akaid ve usulü fıkıh okunuyor. Daracık bir odada 27 kişi. Hava sıcak. Üstazımızda romatizma ve şeker var. Geldi ince bir Antep kilimi. Üstazımızın önünde bir rahle, kırık bir sürahi. Ara sıra ağızlarını ıslatıyorlar. Evin masraflarını kendileri yapıyorlar. Hem karnımızı doyuruyorlar, hem fikrimizi. Hasbeten lillah.
Kurs devam ediyor ama hocanın izni bitiyor ve demirciye dönüyor. Artık var kuvvetiyle müftülük imtihanı için hazırlanıyor. İmtihanda başarılı oluyor ve müftü olarak ilk tayini Eskişehir'in Sivrihisar kazasına yapılıyor. 1954'ün Kasım'ı. Müftülük yanında Süleyman Efendi Hazretleri'nin tavsiyesiyle bir yandan da ders okutmaya başlıyor.
Üstazımızın tembihi vardı. Talebe bulamazsanız her gün 30-35 sayfa kitap okuyacaksınız demişti. Onun tembihleri istikametinde talebe arıyoruz ama talebe yok. Ekmek ister gibi köylere çıkıp talebe istiyoruz. Talebe yok. Köylerde imam da yok. Bir köyde anlattılar. Köyün imamı ayrılmış. Bu arada bir cenaze olmuş. Cenazeyi yıkayacak adam bulamamışlar. Azıcık dindar kim varsa kapısını çalmışlar, yok. Yıkayan çıkmamış. Komşu köye gitmişler. Uzunca bir yol, hava sıcak. Köyün imamına rica minnet, aman hocam, kadın hocam. Sevdikleri insana böyle hitap ediyorlarmış. Cenazemiz ortada kaldı, ne olur gidip yıkayalım. Hocayı ikna edip götürmüşler ama cenazede kokmuş. Böyle dönemler geçirilmiş ama biz talebe bulamıyoruz.
Böyle bir ihtiyaç halinde bile dini tahsil için çocuk gönderilmeyişini neye bağlıyorsunuz hocam?
Geçmiş devrin tedhişi, baskıları, ulemaya yapılan zulümler. Halk inandığı şeyleri söylediği için sehpada sallananları görmüş. Kur'an okuttuğu için hapse girenleri görmüş. Bunlar yıldırmış halkın gözünü.
Hocanın gayretleri daha sonra semere veriyor ve bir ders halkası teşekkül ediyor. 20-25 kişilik bir grubu geceli gündüzlü çalıştırıyor. Hatta biraz yetişmiş olanlarını Ramazan'da kürsüye çıkartıyor. Bu da geriden gelenlerin okuma şevkini artırıyor. Daha sonra yetişenleri imtihanlara sokup camilerde görevlendiriyor.
O dönemde camilerin çoğu kadro hariç bırakılmış. Kimi camiler yıkılmış, güzelim Selçuklu eserlerini depo yapmışlar, içine dokuma tezgahı kurup atölye haline getirmişler. Kubbeyi delip baca çıkarmışlar. Camiler harabe halinde. Yalnız minareleri pek yıkamamışlar. Anlaşılan teknikleri yetmemiş yıkmaya. Kurşunlarını çalmışlar. Mahalle çocukları oyun oynarken sıkışınca camileri kirletmiş. Güvercinler yuva yapmış caminin içine. O sırada bir kira kanunu çıkmıştı. Mabetler, mabethane harici işlerde kullanılamaz diye. O kanun gereği müracaat ettik. Hoşkadem Camii için. Camiyi kaymakamlık boşalttı. İçerisinden 8 çuval güvercin gübresi çıktı. Akif merhumun ne gurbettir çöken İslam'a, İslam'ın diyarında dediği devirlerin ertesi. Size garip gelecek ama o gübrenin de bir hayrı dokundu. Sattık gübreyi ve minareleri tamir ettirdik. Okuttuğumuz talebeler camisiz minareler üzerine çıkıp ezan okudular. Bunların halk üzerinde çok müsbet tesirleri oldu. Halk çalışmalarımıza ilgilenmeye başladı. Maya tuttu.
Sivrihisar'dan sonra Eskişehir Müftülüğü, ardından Balıkesir Müftülüğü ve son olarak da Bilecik Müftülüğü geliyor. Hep hizmet, hep koşturmaca. Köylere kadar uzanan bir vaaz seferberliği. Kahvelerde başlayan sohbetin camilere uzanması, kahvelerden camilere insan transferi. 1979'da. Hoca Bilecik Müftülüğü'nden emekli oluyor. Ama ilmin ve tedrisatın emekliliği yok, diyor hoca. Cehaletimizi azaltmak için okuyoruz. Hocayla sohbetimizin son bölümünde niyetimiz Ramazan günleri için tavsiyelerini tespit etmek. Nasıl bir hayat yaşamalıyız ki Ramazan'ın bereketi içimizi aydınlatsın? Hoca tane tane anlatıyor.
Bir taraftan oruç ibadetini şer-i şerife uygun ifa edebilmek için fıkhi bahislerin oruçla ilgili olanlarını okumalı, onları mütalaa etmeli, Resulullah Efendimiz'in sünnetlerine uygun bir şekilde oruç tutabilmek için oruçla ilgili sünnetleri iyice tetkik etmeli. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim, madem ki Kur'an-ı Kerim Ramazan'da nazil olmaya başlamıştır, onu okumayı mutadın dışında daha da fazlalaştırmalıyız. Hatim okumalı, salat-ı şerifeler getirmeli, zikre devam etmeli. Efendimizin oruçla ilgili hal ve hareketlerini tetkik edip yaşamaya çalışmalı. Bundan başka ihlasla ibadet etmeli. Oruç ne kadar ihlasla olursa Cenab-ı Hak o kadar sevap verir. Oruç benim içindir buyurulması bu yüzden. Kendini oruca verebilmek, oruçlu olduğunun idraki içerisinde sadece mideyle değil de bütün eczeyi bedeniyeyle oruç tutmak, gözüyle oruç tutmak, lüzumsuz konuşmaları terk etmek suretiyle diliyle oruç tutmak, böylece her unsuruyla oruç tutmak, yalanı ve yalanla iş görmeyi terk etmeyen kişilerin aç durmasına Allah'ın ihtiyacı yok. Beşerin buna ihtiyacı var. Hem Cenab-ı Hakk'a layıkıyla kul olabilmek için, hem kendi nefsani arzularının esaretinden kurtulup onlara karşı galebe temin etmek, hem de takvayla amel etmek için. Kulluğun esrarını Cenab-ı Hak ibadetlere bürünmüş. Ne lazımsa onu emretmiş. Bu anlayış içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tuttuğu orucu tutmaya gayret etmek lazım.
Hocam, malum Ramazan 3 ayların 3.'sü, Recep ve Şaban Ramazan'a bir hazırlık gibi. Ramazan'da oruca başlıyoruz. Orucun son 10 gününde bir itikaf var. Sünnet-i kifaye. Bu itikafın Müslüman hayatı üzerine ne gibi etkileri var? Sizin bazı tecrübeleriniz oldu mu?
Resmi vazifeliyken buna imkan bulamadık. Onun dışında da civara gitmeler oluyor. Onun için olmadı. İtikaf Resulullah'ın sünnet-i seniyesidir. Bir şehirde mutlaka yapılması gerekir. Bir kişi yaparsa diğer müminlerin borcu düşer. Efendimizin bir sünnetinin ihlali, bir bidatin ihyası demek olur. Sünnete ne kadar sarılırsak bidatler kendiliğinden ortadan kalkar. Ashab-ı kiram hazeratı Efendimizin sünnetlerine son derece ittiba ederlermiş. Hatta dışarıdan gelen Arabi daha önce görmemişse Resulullah'ı ashabla karıştırırmış. Hangisi diye sorarmış. Bu tabii iki şey gösteriyor. Birincisi Resulullah'ın sahabeden farklı bir yaşayışı olmadığını, ikincisi de sahabenin sünnete ne kadar bağlı olduğunu. Onlar sünneti Resulullah'la amil olmuşlar, onun için de kamil olmuşlar. Bugün Resulullah'a uymaktan başka felah ve selah çaresi ne olabilir? İnsan sadece aklıyla baş başa kaldığı zaman en büyük dalalete düşer. akıl mahluktur. Mahlukun peşinde gitmekle Halık'ın emirlerine ittiba arasındaki fark izahtan uzaktır. Sünnete ne derece ittiba edersek o derece makbul olur. Tarih boyunca semavi dinler hep birbirlerini teyit ederken felsefe ekolleri birbirlerini tekzip ede gelmiş. Neden? Mahluka dayandıkları için. Öbürleri vahye dayandığı için yanılmamış, mağlup olmamış. Resulullah'a doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan emir ve feyiz aksetmiş. Kendi nefsinden bir şey konuşmamış. Bu yüzden de onun her hareketi şer-i şeriftir. Onun sünnetine ittiba eden feyizlenir. Bu yüzden Ramazan'da da aklı şeriatin eline vermek suretiyle hareket etmek doğru yolun ta kendisi olur. Efendim, sünnet değil mi gibi sözler son derece yanlıştır. Farza göre sünnet ikinci gelir fakat küçümsenecek olursa tehlikelidir. Bu yolda hareket etmekte gerek ibadetimiz yönünden, gerekse sıhhat ve selametimiz yönünden, dünyada ve ukbada büyük fuyuzat vardır. Büyük zatları ve evliyaullahı olgunlaştıran Resulullah Efendimizin sünnetine olan ittibalarıdır. Sünnet-i Resulullah'ta fani olma gibi bir yol takip ettikleri için kemalatı o nispette artmıştır.
Hocam, zevkle yaptığınız üç şey nedir veya yapmaya arzu edip yapamadığınız?
Zevkle yapmak istediğim şeylerin başında ilim müzakeresi, mütalası geliyor. Bunun hissiyatına doyamadım. Ömrümün sonuna kadar elimde kitap, karşımda müzakere edecek talebe veya arkadaş olsun. Buna doyamıyorum. İkincisi kitap mütalasıdır. Üçüncüsü de imkanım çok olsa da Allah yolundaki hizmetlere daha çok yardım edebilsem dileğidir.
Hocam, biraz özel bir soru sormak istiyorum. Sizin feyz aldığınız zat-ı muhterem ayrıca tasavvufi yönü de olan bir insan. Şüphesiz ondan ders taallüm ederken tasavvuf da görmüş olmalısınız. Tabi tasavvufun iki yönü var: İlmi ve süluki. Süluk yönü özel bir şey fakat ilmi yönüyle ilgili okuduğunuz eserler oldu mu? Bize bu konuda bir şeyler anlatabilir misiniz? Süleyman Efendi Hazretleri'nin hizmetlerini biliyoruz. Tasavvufi yönüyle ilgili anlatacağınız bir şey var mı?
İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatından başka bir şey okutmazdı. Okuttuğu talebeyi hiçbir zaman kendine izafe etmemiştir. Benim talebem dememiştir. Hep İmam-ı Rabbani evladı derdi. Kendisine mal etmezdi. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin haliyle hallensin diye düşünürdü. Mektubatı tavsiye eder, onu okuturdu. Okuttuğu eserler hep Selefi Salihinin eserleridir. Tasavvufla şeriat ikisi bir arada yürüyor. Tavsiyesi o olmuştur.
Kendisinin tasavvufi neşvesi kimdendi?
Siracuddin Mevlevi Hazretlerinden ders almışlar. Kendisi o zaman talebeymiş, intizap etmiş. Ondan ahzi feyz etmişler.
Hocam, Müslümanlar arasındaki münasebetler üzerine neler söylersiniz? Ülfet ortamının geliştiği kanaatinde misiniz?
İhtilaf zaten rahmettir. Yeter ki hilaf olmasın. Kaldı ki asgari müşterek değil, azami müştereklerimizin bile dertlerini çekiyoruz. Akif ne güzel söyler. Ezelde kaynaşan ervah için ayrılık var mı? Cihan yıkılsa bu vahdet yerinden oynar mı? Olunca minberimiz arşımız, hüdamız bir. Benim de beklediğim nur, onun da gayesidir. Bu mevzudaki noksanlıklar münferit hareketlerden kaynaklanıyor. İki yumuşak şey birbirine vurduğu zaman ses çıkmaz. Sert de yumuşağa vursanız yine ses çıkmaz. Serti serte vurduğunuz zaman ses çıkıyor ki iki tarafta da noksanlık var demektir. Kemal olduğu zaman iki tarafta hem vurmaz hem ses vermez, acı vermez. Birbirini ikaz mahiyetinde olur. Bu da zaten marufu emir, münkerden nehi sadedindedir. Bunun dışında elhamdülillah iyi gelişmeler var. Sezai Karakoç Bey, "Sütunların üzerine bir kubbe örersen hepsi birleşiverir," diyordu. ehli sünnet yolundaki hareketler aynı zevki selimle, aynı ölçüde, aynı boyda, aynı huyda, aynı mahiyette, aynı karakterde sütunlar. Bunların üzerine bir usta el kubbe ördüğü zaman hepsi o İslam kubbesini taşımış, omuzlamış olacak. Bu ümit ve heyecanla istikbalin hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. İslam'ın insan lehine gelişecek tecelliyatı, sübhaniyesini Cenab-ı Hak'tan diliyoruz. Yaşlandıkça insanların İslam'a ittiba etmek suretiyle bir bayram havasına, bir intibaha, bir anlayışa, bir fikir, zikir birliğine yönelmelerini görmek güzel oluyor. Gelişmeler bu yönde elhamdülillah.
Hocam, Altınoluk okuyucusuna son sözleriniz.
Bizim kul olarak işimiz ubudiyettir. Rububiyet Cenab-ı Hakk'a aittir. Kul abdiyetini yerine getirdiğinde rububiyetteki tecelliler ona göre zuhur eder. Abdiyemizde kusur olursa o zaman tecelliler de ona göre olur. Nusrete muhtaç olmadığı halde dini celili İslam'a hizmetlerimiz, bağlılıklarımız devam ederse inşallah fütühat-ı sübhaniye tecelli edecektir.
Yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz, kendi dillerinden hayatları. Mehmet Emre, 1927-2003.